Bir kelamın etkili olmasında pek çok etkenler var. Ve bunlardan birisi hariciyatın kanunlarının kelama yansıması. Yedinci mesele. Belagatın ukde-i hayatiyesi. Belagatın böyle hayat düğümü. Tabiri diğer ile beyanın felsefesi veyahut şiirin hikmeti ise hariciyatın nevamisi ve mekayisini temessül etmektir. Ukde-i hayatiye, mesela çekirdeğin içinde hayat düğümü denilen bir kısım var ve çekirdek oradan hayatlanıyor. O olmadığı zaman odun parçası hükmünde. Veya diğer tabirle beyanın felsefesi, yani değişik meselelerin felsefesi olduğu gibi beyanın da felsefesi var. Veyahut şiirin hikmeti. Yani her şiir hikmetli değildir. Hikmetli olan şiirde neyin olması lazım? Hariciyatın kanunları ve ölçülerini yansıtması beklenir. Hariciyat, yani dış dünyada görülen hakikatler, manaları ifade ederken dış dünyanın kanunlarını ve ölçülerini kelama yansıtmak, onun anlaşılmasına ve zihinlerde kolayca yerleşmesine vesile olur. Mesela diyoruz ki, gök ağlamazsa yer gülmez. Burada göğün ağlaması yağmur, yerin gülmesi yerin üzerinde biten bitkiler, çiçekler. Ve burada tabii teşbih var. Gökyüzünden yağmurun yağması, gökyüzünün sanki yeryüzüne bakıp da üzülmesine, yani yeryüzünü kurak görünce üzülüyor, gözyaşlarını tutamıyor. Ve yağmur yağdığında da yeryüzü yeşilleniyor, güzel çiçeklerle süsleniyor. Ve bunlar Kur'an ayetlerinde de nazara verilen durumlar. Yani mesela ayette deniliyor ki, nihayet arz bütün ziynetini takıp süslendiği ve sahipleri de onun üzerine her türlü tasarrufa kadir olduklarını zannettikleri bir sırada, geceleyin veya güpegündüz ansızın ona emrimiz, afet emrimiz geliverir de sanki dün yerinde hiçbir şey yokmuş gibi kökünden biçilmiş hale getiririz. Burada yeryüzüne zaman zaman gelen afetler, işte bir don olayı veya bir sel olayı gibi veya bir kavrulma olayı gibi, burada arz bütün ziynetini takıp süslendiği durum ve onun sahipleri de her şeyi kendi kontrollerinde zannettikleri bir zamanda, gece vakti veya güpegündüz taraf-ı ilahiden bir afet geliyor ve orası biçilmiş bir hale getiriliyor ve artık daha evvelinde sanki orada hiçbir güzellik yok, öyle bir durum. Şöyle hakaiki hariciyedeki kanunları kıyası temsili cihetiyle ve deveran tarikıyla ve vehmin tasarrufuyla şairane olan maneviyat ve ahvalde yerleştirmektir. Demek ayna gibi hariçten inikas eden hakikatin şualarını temessül eder. Güya kendi sanat-ı hayaliyesiyle ve nakş-ı kelamisiyle hılkat ve tabiatı taklit ve muhakat eder. Onunla paralellik arz eder. Burada hariciyatın kanunlarını işte kıyası temsili yoluyla veya deveran tarikıyla ve bir de vehmin tasarrufuyla kullanabilmek. Kıyası temsili, temsil yoluyla yapılan kıyas. Mesela öldükten sonra dirilmeyi anlatıyoruz ve bunu anlatırken diyoruz ki, kıştan sonra bahar geldiği gibi kıyametten sonra da haşrin baharı gelecektir. Her gece uyku ile öldüğümüz gibi neticede kıyamet kopacak, hepimiz öleceğiz ve haşrin sabahında dirileceğiz. Bakın burada haşrin sabahı, haşrin baharı daha önceki başka durumlara kıyas ediliyor ve oradan buraya bakabiliyoruz. Devran tarikı ise bir şey sabit olduğunda levazımatıyla sabit olur. Düsturuyla alakalı bir durum. Mesela Kur'an ayetlerinde cehennemin konuştuğunu görüyoruz. Bir başka ayette ise ona öfke nispet edilmesini görmekteyiz. Mesela Allahu Teala cehenneme diyor ki helim teleti, doldun mu? O da diyor ki helmin mezid. Bir başka ayette de cehennemin öfkesi anlatılıyor. Tekadü temeyyezü minel gayz. Cehennem, o cehennem ehline öfkesinden parçalanma derecesine geliyor. Bu işte konuşma ona nispet edildiğinde bunun öfkesi de vardır gibi deveran tarikıyla diğer özelliklerine zihin intikal edebiliyor. Bir de vehmin tasarrufu. Vehmin tasarrufu olmayan şeylerin var gibi telakki edilmesi. Mesela çizgi filmlerinde cansızlar, hayvanlar konuşuyor, his sahibi oluyorlar. Bunlar vehimle gerçekleşiyor. Muhatap bunun vehme dayalı olduğunu biliyor ama bu üslubu beğeniyor. Ve bu üslupla yapılan anlatım etkili oluyor. İşte bu yolla yapılan anlatım ayna gibi hariçten yansıyan hakikatin şualarını kendinde gösterir. Güya kendi hayali sanatıyla ve kelami nakşıyla yaratılışı ve tabiatı taklit eder ve onunla paralellik arz eder. Mesela şöyle bir hikaye, hariciyatın kendisine yansıdığı bir anlatımdır. Dede ile torun kırlara çıkmışlar. Buğday tarlalarının yanından geçerken torun dedesine sormuş. Dedeciğim demiş, bazı başaklar böyle dimdik, bazıları eğilmiş vaziyette. Acaba bu nedir, nedendir? Dede demiş ki, yavrum o dimdik olanlar içi boş başaklardır. Başını eğenler ise dolgun başaklar. Bunu diyelim tevazuyu anlatırken nazara vermek. İşte mütevazi insan da o dolgun başaklar gibidir. Gururlu, enaniyetli, kibirli insanlar ise içi boş başaklar gibidir. Yani burada içi boş başak, dışı boş insanlar gibi veya içi boş insanlar gibi düşünülebilir. Oradan buraya intikal edilebilir. Bu manada hariciyat, yani dış dünyadaki durumlar bizlerin ifadelerine yansımalı. Kah eserim yeller gibi, kah coşarım seller gibi diyelim Yunus Emre'nin şiirlerinde. Burada yel, sel, harici şeyler ama bunların numuneleri bizde de olabiliyor. Seller gibi coşkun, işte yeller gibi hızlı, hareketli olabiliyoruz. Bunun dışında bir insan diyelim ki o günleri verimsiz geçiyor. Çorak arazi gibiyim demiş olsa, işte çorak arazi harici bir durum. Kendi iç dünyasını da bir nevi buna benzetmiş oluyor. Kıyas-ı temsiliye analoji de deniliyor. Akıl yürütme yollarından biridir bu. Ve bu usulle insan zihni hadiseler arasındaki benzerliklerden hareketle neticeler çıkarır. Çok cihetle yapılan teşbihe temsil deniyor. Mesela alim biri hakkında o bir deryadır. Bu derya gibidir anlamında ve onun ilminin genişliği deniz misaliyle anlatılıyor. Ama biz bunu şöyle bir temsil haline de getirebiliriz. O hem yakındakilerin hem de uzaktakilerin istifade ettiği bir denizdir. Yakındakiler denizin cevherlerinden, uzaktakiler ise bulutlarından istifade ederler. Artık bu teşbih değil, çok yönlü teşbih olduğundan temsildir. Teşbih ile temsil arasında böyle bir durum var. Ahmet Haşim diyor ki, hiçbir şey dil kadar ağaca benzemez. Diller tıpkı ağaçlar gibi mevsim mevsim rengini kaybeden ölü yapraklarını dökerler ve tazelerini açarlar. Dilin yaprakları kelimelerdir. Diyelim biz bunu şu manada da anlatabiliriz. Deriz ki dil ağaca benzer. Ağacın nasıl ki dalları, budakları var, yaprakları var ve bunlar yenileniyor. Onun gibi dil de bir yenilenme süreci içindedir. Ama bazen olur ki eli sopalı adamlar gelir, normalde düşmeyen yaprakları işte vurarak düşürürler. Türk dilinde de bu böyle oldu. Bir Ermeni Türk dilinin başına geçirildi ve nice kelimelerimizi döktü. Öz Türkçe adı altında kültürümüzün bir parçası olan Arapça, Farsça kelimeleri çıkarttı. Bunun yerine uyduruk kelimeler getirdi. Bakın burada böyle bir anlatımla dil faciasını daha etkili anlatabiliyoruz. Ve bu anlatıma bir güç, kuvvet kazandırıyor. Bir başka örnekle devam edeyim. Kartalların kaplumbağaları yeme metodu ilginç bir metot. Kartal doğrudan kaplumbağayı yiyemiyor. Çünkü zırhlı birlik gibi adeta. Ve geliyor kanatlarıyla, pençeleriyle şöyle tutuyor. Onu yukarıya doğru kaldırıyor. Başlangıçta kaplumbağanın keyfine diyecek yok. Oh be, benim emsalim yerde sürünürken ben kanatlarım olmadığı halde havada uçuyorum diyor. Ama belli bir kayalığın üzerine gelindiğinde birden pençelerini açıyor kartal ve o hızla kaplumbağa yere düşüyor. Yere düştüğünde paramparça ve kaplumbağa geliyor, afiyetle onu yiyor. Diyelim böyle bir olayı anlatırız. İşte bazı kişiler sizi methedebilirler ama bu sizi parçalamak içindir, sizi perişan etmek içindir. Bu gibi medihlere aldanmamak gerekir diyebiliriz. Mesela Risalelerde şöyle geçiyor. Şeytanlar güya Ene'nin gaga ve pençesiyle dinsiz felsefelerin akıllarını havaya kaldırıp dalalet derilerine atıp dağıtmıştır. Yani Bediüzzaman burada hariciyatın nevamisini, kanunlarını göstermek gerekir kelamda. Buna dikkat çekti. Daha sonra yazdığı tefsir de bunu uyguladı. Kıyası temsiliyi burada nazara verdi ve Risale-i Nur neredeyse baştan sona kıyası temsili ile dopdolu diyebiliriz. Evet, kelamda hakikat olmaz ise de en ekal, şebih ve nizamından istimdat etmek ve onun danesi üzerinde sümbüllenmek gerektir. Fakat her danenin mahsus bir sümbülü vardır. Bir buğday bir ağaç kadar sümbüllenmez. Felsefeyi beyan nazar alınmaz ise belagat hurafat gibi, hurafeler gibi, hayal gul gibi, gul yabani gibi samiye hayretten başka bir fayda vermez. Ama bu kıyası temsiliyi kullanırken veya hariciyattan olan durumları kelamımıza yansıtırken hakikatle iç içe olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Her danenin bir sümbülü var. Bir buğday bir ağaç kadar sümbüllenmez. Felsefeyi beyanı nazara almak gerekiyor. Mesela bir buğday bir ağaç kadar sümbüllenmez. Bunu hepimiz biliriz. Buğday buğday kadar büyütülmeli ve çam ağacı da çam ağacı kadar büyütülmeli. Yani temsilleri, hariciyattaki kanunları ifade ederken de dozajına dikkat etmek gerekiyor. İşaret, felsefe-i beyaniyeye müşabih, nahvin dahi bir felsefesi vardır. O felsefe ise vaazın hikmetini beyan eder. Kütüb-i Nahiv'de mezkür olan münasebat-ı meşhure üzerine müessestir. Mesela bir mamule iki amil dahil olmaz. Hel lafzı fiili gördüğü gibi sabretmez. Visal ister. Hem fail kuvvetlidir. Kavi olan zammeyi kendine gasp eder. Hariç ve kainatta cari olan kanunların birer aksi misalidir. Burada beyanın felsefesi olduğu gibi nahvin dahi bir felsefesi var dedi. Nahiv, Arap dilinin grameriyle alakalı cümle bilgisi. Ve orada bir takım kurallar var. Ve bu kurallarda da hariciyatın kanunları kendini gösterebiliyor. Mesela bir mamule iki amil dahil olmaz. Gramerle alakalı bir şey. Günlük hayatta da bunun karşılığı var. Yani diyelim bir köyde iki muhtar olsa işler karışır. Hel lafzı fiili gördüğü gibi sabretmez, misali ister. Yani helden sonra mutlaka bir fiil gelir. Yani bunlar birbirine müştak ve birinin olduğu yerde diğeri de var. O anlamda kullanılmış. Fail kuvvetlidir. Bundan dolayı işte zamme, yani ötreli bir şekilde olması, ötreyi kendine almıştır. Kuvvetli kuvvetliyi almıştır. Bu mana hariciyatta olan bazı şeylerin gramere yansımış şekli. Bunları biz kendi hayatımızda nasıl uygulayabiliriz? Mesela sodyum klorür, iki ayrı element, sodyum ve klorür ve bunlardan birinin elektronu eksik, diğerinin fazla Ve bunlar kendi aralarında bir araya geliyorlar. Birisi diyor ki ben bir elektron verebilirim. Diğeri de diyor ki ben de alabilirim. Ve böylece kol kola giriyorlar. Buna aşkı kimyevi denilmiş. Kimyevi aşk. Birbirlerine aşık oluyorlar. Aile yuvası kuruyorlar. Bir ve beraber oluyorlar. Bunun neticesinde tuz meydana geliyor. Sodyum klorür. Bakın kimyada biz bunu görmüştük. Lisedeyken gördük. Ve pek çok şey belki ki okuduklarımızdan unutuldu gitti. Ama bu şekilde olanlar kalıcı oluyor. Bu şekilde olanlar zihinde böyle yer ediyor. Tembih, bu münasebat-ı nahviye ve sarfi olan hikmet-i vaazı ise felsefeyi beyan derecesinde olmaz ise de pek büyük bir kıymeti vardır. Ez cümle istikrar ile sabit olan ulûm-u nakliyeyi, nakil yoluyla bize gelen ilimleri ulûm-u akliyenin suretlerine çeviriyor. Bu şekilde demek ki beyanın da bir felsefesi var ve biz sözümüzün hatırda kalıcı olmasını, etkili olmasını, muhatap tarafından anlaşılmasını istiyorsak, hariciyatı kıyası temsiliyle veya deveran yoluyla kelamımıza yansıtmamız lazım. Böyle olduğunda sözümüz etkili olacaktır. Yoksa bunları kullanmadığımızda soyut olarak fikirleri ifade etmek o kadar kalıcı olmuyor. İşte insanın beyninin sağ lobu, sol lobu var. Bunlardan birisi soyut fikirlere açık ama diğeri insanın hissiyat yönü ve sanat yönü gibi, hayale bakan yönü gibi. İşte ikisini birlikte sağlayan temsil. Temsille anlattığımızda hem beynimizin soyut kısmı bundan istifade ediyor, hem de diğer kısım bunu belli bir suretle görebiliyor. Ben mesela bazen öldükten sonra dirilme meselesini şöyle anlatıyorum. Diyorum ki bana ait bir dörtlük. Mesela diyorum ki bak ne güzel kelebek kanadı benek benek uçuyor havalarda Allah'ı zikrederek. Bunu bir kağıda yazdım. Ardından da bunu ateşe attım. Cayır cayır yandı, kül oldu. Eyvah güzelim şiire yazık oldu diyebilir bazıları. Ben onlara derim ki ya dert etmeyin ben onu ezbere yazdım. Yazanım benim zaten. Başka bir kağıtta noktası virgülüne aynen onu yazarım. Bunu anlamak gayet kolay. İşte bu nasıl bu kadar kolaysa Allah bizi yoktan yazmış. Her birimiz bir şiiriz. Böyle olunca ister ateşte yanıp yok olalım, ister toprağa girip tümüyle toprak haline gelelim. Nasıl olursa olsun problem değil. Allah-u Teala'nın ilminde biz zaten varız. Böyle olunca her bir insan ismiyle, resmiyle, cismiyle, her şeyiyle, bütün meksubatıyla diğer alemde tekrar diriltilmiş olacak. Herkes yine kendisi olarak orada hayatını devam ettirecek.